sen de mi "aa yok ben kahvesiz yapamam" diyenlerdensin? Aynı noktadayız. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink'le tanış. Hem bütçeni koru hem de hiç bitmeyen kahvenin tadını çıkar.
Yakınlarından terapinin onlara ne kadar iyi geldiğini dinlesen de kendin için bir şeylere başlamak zor geliyor olabilir. Ya da sevdiklerine yardım etmeye istekliyken kendi ihtiyaçlarını görebilmek. Hayvel, uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında.
Trendspor'dan herkese merhabalar. Bu hafta Süper Lig'de 33. hafta oynandı ve Galatasaray kendi sahasında Pendik Spor'u yenerken Fenerbahçe Sivasspor deplasmanında 2-2 beraberlik aldı ve iki takım arasındaki puan farkı 4'e çıktı. Süper Lig için şampiyonluğun kaderini en çok belirleyen haftalardan biri oldu bu hafta. Başlayalım. Galatasaray'la başlayalım. Liderle başlıyorduk hep. Fenerbahçe lider olduğunda Fenerbahçe'yle ve bir süredir de sezonun ikinci yarısında ağırlıklı olarak da Galatasaray lider ve o liderliğini bırakmamak adına Pendik'le oynadılar. Ligin son sıralarındaki Pendik Spor'u 4-1 yendiler. Aslında maça iyi bir başlangıç yapamadı Galatasaray. Bir önceki hafta Alanya Spor'u da 4-0 yenmişlerdi ve Alanya Spor maçındaki ikinci yarıdaki kadro bu maçta da direkt olarak ilk 11 olarak çıktı. Zaten bunu bekliyorduk. Son geri kalan 6 haftada Alanya maçının ikinci yarısındaki ilk 11 ile çıkmasını bekliyorduk Okan Hoca'nın. Geçtiğimiz hafta böyle konuşmuştuk ve böyle de oldu. Ama iyi bir başlangıç yapamadı Galatasaray. İstediklerini yapamadı. 35. dakikada attığı gole kadar Galatasaray'ın neredeyse pozisyonu yok. Ta ki Mauro Icardi orta sahaya kadar gelip "madem siz pozisyon üretemiyorsunuz bari ben geleyim oyun kurulumuna yardım edeyim" deyip orada topu ileri aktarması, Mertens ve Derrick Köln'le yaptıkları bağlantı sonrasında ilk ceza sahası dışı golünü atıyor Mauro Icardi. Benzer bir durum ilk Sparta Prag maçında da olmuştu. Galatasaray oyun kurmakta, hücum etmekte zorlanıyordu. Mauro Icardi orta sahaya kadar gelip sırtı dönük top alıp oyun kurulumuna katılmıştı ve iki pozisyon bulmuştu Galatasaray bu şekilde. İlkini Barış Alper'le kaçırmıştı. İkincisini Kerem Demirbay'la gol yapmıştı. Mauro Icardi'yi de yeri geldiğinde, kilit açamadığında bu şekilde kullanabiliyor Galatasaray. Ama öte yandan kilit açıcısı Dries Mertens de son derece formda. Ve bir diğer kilit açma formülü olan duran topları da yine çok etkili kullandılar. İkinci golü de duran toptan buldu Galatasaray. Ligde açık farkla en çok duran top golü atan takım Galatasaray. Avrupa kupalarında da aynı şekilde, özellikle sezonun ikinci yarısında neredeyse bütün maçlarda duran top silahını kullanan bir Galatasaray var. Abdülkerim Bardakçı bu sezon tüm kulvarlarda toplam 7 tane duran top golü atmış oldu. Bu çok büyük bir başarı, güzel bir emek onun açısından. Öyle çok da uzun olmayan bir stoper olmasına rağmen tam 7 golü var. Ve Galatasaray attığı bu golde de yine bir duran top çalışması sergiledi. Bence iki takım arasında, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında en bariz fark da duran top kullanım becerisiyle alakalı. Mesela Olympiakos maçında da Fenerbahçe bir duran top savunmasında kolay bir vuruş yaptırmıştı ve Livakovic'in ayağıyla çeldiği top direkten dönmüştü, uzatma dakikalarındaydı. Bu maçta da, Sivasspor maçında da Reymanay ilk yarının ortalarında bir duran top golü attı ve boş bırakıldı. Böyle bir adımla offside'tı. Offside'dan dolayı gol sayılmadı, doğru bir karardı. Ama yani yine iyi bir duran top savunmasını yapamadığını görüyoruz Fenerbahçe'nin. Hem Olympiakos maçında hem bu maçta duran top hücumlarını da iyi kullanamadığını yine gördük. İki takım arasında böyle bir fark bence çok net. Başka farklar da var tabii ki. Stresi yönetebilme konusundaki farklar, sakin kalabilme gibi farklar. Ama Galatasaray bir kez daha kilit açmak için duran top silahını da kullandı. Icardi ve Mertens'in ürettiği golle öne geçtikten sonra duran topla Abdülkerim'le ikinci golü buldu ve daha sonra daha kolay oldu Galatasaray için işler. Tabii Galatasaray'da Dries Mertens'e değinmek lazım bu haftalarda. Ben Icardi'nin açıkçası damga vurmasını, dümene geçmesini bekliyordum son 10 hafta. Bundan 5 hafta önce bir yorumum vardı. Icardi eğer sakatlık belasından kurtulduysa, sezonun uzun bir dönemini sakatlık sıkıntılarıyla geçirmişti. Eğer o sıkıntıdan kurtulduysa ligin son 10 haftasında 10-12 civarı golünü atar ve takımını şampiyonluk yolunda yine zirveye taşır diye bir yorumda bulunmuştum. Beklediğim gibi gidiyor. İlk 5 hafta geçmiş oldu. 5 hafta kaldı ve ilk 5 haftada 6 tane gol attı Mauro Icardi. İvmesini arttırdı ama esas beklentimin üzerine çıkan isim bu son 10 haftada yani 10 final maçta Dries Mertens oldu. Mertens geride kalan 5 haftada Rize Spor'la başlıyor ve bu Pendik Spor maçıyla bitiyor. Bu 5 haftada toplam 23 tane şut pası vermiş takım arkadaşlarına ve bu 23 şut pasından da takım arkadaşları 5 gol çıkarmış. Mertens son 5 haftada 5 asist yaparak ligde asist krallığında da 2. sıraya kadar yükseldi. Bu Galatasaray'da geçen sezonda benzer olmuştu. Hatırlarsınız geçen sezon Kerem Aktürkoğlu Ocak ayına kadar asist yapamamıştı. 0 asistle oynuyordu. Fakat Ocak-Şubat aylarından itibaren öyle bir asistçiliğe başlamıştı ki son 2-3 ayda yaptığı 12 asistle asist kralı olmuştu Kerem Aktürkoğlu. Dries Mertens de açıkçası benzer şekilde gidiyordu bir ay öncesine kadar. Hem asist krallığında hem de öyle kilit pas, şut pası istatistiklerinde zirveye yakın bile değildi. Ama son 5 haftada 23 tane şut pası, 5 tane de asist yapınca hem yaratıcılık istatistiklerinde ilk 5'e çıktı hem asist krallığında 2. sıraya yükseldi. Tadiç'le birlikte ikinciliği paylaşıyorlar. Birden önemli bir yükseliş. Mesela Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki bir diğer fark da Szymański ile Mertens arasındaki performans farkı olarak gösterilebilir. Szymański sezonun ilk yarısında çok formdaydı, çok etkiliydi. Mertens'ten çok daha etkiliydi. Zaten Mertens oynamıyordu biliyorsunuz. Solda Zaha, 10 numara pozisyonda Kerem oynuyordu. Sezonun ikinci yarısında ise Mertens son haftalarda çok formda. Szymański ise hem Olympiakos maçı hem son Sivas maçında, Karagümrük maçında çok etkisiz kaldı. Gol yollarında ikinci forvet olma konusunda sezonun ilk yarısını mumla aratıyor Szymański'de. Ocak-Şubat aylarından beri Szymański'nin golü yok Fenerbahçe için. Bu da tabii ki Fenerbahçe hücumlarını oldukça kısırlaştırdı. Galatasaray'a tekrar dönecek olursak Barış Alper yine oldukça etkili, güçlü bir oyun oynadı. Barış Alper belki böyle her attığı topta isabet sağlayamadı, şutları çok isabetli değildi, çok net bir gol kaçırdı, çok tehlikeli olabilecek bir kontra atakta basit bir pas hatası yaptı, pozisyon olgunlaşmadı vesaire. Hani bitiricilik ve top kullanma konularında en iyi maçlarından birini oynamadı ama son dönemde her zaman olduğu gibi bu maçta da çok üst düzey bir fizik gücüyle oynadı. Bütün istatistiklerde zirvede olduğunu görüyoruz. Açık farkla en çok topla buluşan oyuncu, en çok hava topu kazanan oyuncu Nelson'la birlikte, işte kilit pasta Mertens'ten sonra en çok şut pası veren oyuncu, Icardi ile birlikte en çok şut atan oyuncu, savunma istatistikleri de var. İşte en çok faul yapılan oyuncu, en çok faul yapan oyuncu, en çok isabetli orta, en çok isabetli uzun top. Bütün istatistiklerde o var çünkü çok nicelik çok yüksek. Sanki iki kişilikmiş gibi oynuyor işte. Yani o ciğer ve dayanıklılık farkı. Serkan Hasan belki bu sezon en iyi maçlarından birini oynamasına rağmen sağ bekteki rakibi, Pendik Spor'un sağ beki. Barış Alper yine de çok net bir dominasyon kurdu ve İbrahim Üzülmez de maç sonunda, tecrübeli teknik direktör de Barış Alper'i şu sözlerle anlattı.
Tabii karşımızda da ofansif anlamda yetenekli oyuncular var, çabuk oyuncular var. Bireysel anlamdaki teknik becerisi yüksek oyuncular var. Dripling yapabilecek oyuncular var ki bunların içerisinde Barış Alper çok fazla ön plana çıktı.
Tabii böyle oyuncular çok çok faydalı. Top da taşıyan bir oyuncu. Şimdi Mertens, Icardi bunlar pas işini çok iyi kullanan isimler. Ziye aynı şekilde. Kerem Demirbay öyle. Ama Galatasaray'da bir dribbling, top taşıma eksiği de var. Onu da sol taraftan yaptı yani. Hem Derrick Köhn zaman zaman iyi getirdi. Hem ağırlıklı olarak da Barış Alper topu taşıdı. O sayede top taşıma eksiğini de bir şekilde Barış Alper'le gideriyor Galatasaray. O da çok önemli bir ihtiyaç tabii ki top taşımak. Sadece pasla top taşıdığınızda rakip sağlam kapandığında, pas açılarını kapattığında boşluk bulamayabilirsiniz. Bazen rakibe karşı driblingle de top taşımak gerekiyor. Mesela sağ bekte Kaan bunu yapabilecek bir oyuncu değil. Sol bekte biraz Köhn yapabiliyor. Orta sahada bazen zaman zaman dar alandan Torreira çıkarıyor ama uzun metrajlı top taşıma işinde Barış Alper ve biraz Derrick Köhn sayesinde çok fazla oyuncusu yok Galatasaray'ın. Belki bu gelecek sezon 8 numara transferinde de bu düşünülmeli tabii. Dribling de yapabilen, top da taşıyabilen bir 8 numara belki Galatasaray'ın mevcut oyununa zenginlik katabilecek bir isim olabilir diye düşünüyorum. Bunlar dışında öyle maçla ilgili çok fazla söylenecek bir şey yok açıkçası. Hakim Ziyech Alanya maçında çok iyiydi. Buna karşın ilk 11'de başladığı maçlarda çok etkili olamıyor diye eleştiriliyordu. Yine çok etkili olamadı. Ama maç ritminin de eksik olduğu biliniyor. Okan Hoca da maç sonu açıklamalarında basın toplantısında güzel bir soruya cevap verdi. Soru şöyleydi. Galatasaray ön alan baskısını çok etkili kullanan bir takım. Fakat son dönemde ön alan baskısından üretilen pozisyon veya gol sayısı azaldı. Bunu neye bağlıyorsunuz gibi bir soru vardı. Çok güzel bir soruydu. Okan Hoca da bunu biraz sakatlık durumlarına ve ligin son haftalarının olmasına da bağladı. Savunma hattındaki oyuncu tercihlerine de bağladı. Icardi işte biliyorsunuz hafif sakatlığıyla oynuyor dedi. Ziyeh'in son 3-4 haftada hep yarım yarım oynadığından bahsetti. İşte Kasımpaşa maçında 30 dakika, Alanya maçında 45 dakika, Hatay maçında 60 dakika. İşte onu yavaş yavaş hazırlıyoruz dedi. Arkasındaki Mertens zaten 37 yaşında ama özellikle savunma hattının da orta sahaya ve ön hatta biraz uzak kaldığından bahsetti. Burada Victor Nelson'un tercihiyle de ilgili bir durum var. Nelson kendi bölgesinde kesilen ortalara yine son derece zamanlamalı hamleler yaptı. O pozisyonları engelledi ama takımı öne çıkarmada, baskıyı öne taşımada biraz engel olabiliyor bu savunma anlayışı. Fakat ligin son haftalarında da Galatasaray'ın daha temkinli bir oyunu tercih etmesi de anlaşılır geliyor bana açıkçası. Ki Nelson'un Alanya maçı performansı da çok yüksekti. Abdülkerim belki sezonun ilk yarısındaki kadar performans sergilemiyor ama Abdülkerim'in de sol ayaklı olması ve duran toplarda bu kadar dominant olması yine gol atmasından dolayı Abdülkerim'i kesmek de bence çok sağlıklı değil. Yani Davinson Sanchez Nelson ikilisi yapsanız o zaman da oyun kurulumu ile ilgili başka problemler ortaya çıkabiliyor bence.
Burada bölüme küçük bir ara veriyoruz. Döndüğümüzde devam edeceğiz.
Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir.
Aa, sen Frink kullanmıyor musun?
Nasıl yani?
Yani kahvenden kısmına gerek yok. Frink'e üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin.
Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş.
Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var. E hadi hemen indirip üye ol da bu fırsatı kaçırma.
Terapiye başlamak, içinden çıkamadığın döngüleri kırmak, bazı yanlış bulduğun kararlarını değiştirmek ve kendinle beraber daha huzurlu bir yaşam inşa etmek için atabileceğin en değerli adımlardan biri. Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
Şimdi geçelim buradan Fenerbahçe'ye. Galatasaray ile ilgili konuşmuş olduk. Fenerbahçe bir Olympiakos maçı oynadı. Çok talihsiz geçen bir maçtı. Fenerbahçe bir önceki turda Olympiakos'tan bence çok daha iyi bir takım olan Saint-Gilloise'ı geçmişken bu turda Olympiakos karşısında bu şekilde bir elenme yaşaması hem takımı hem taraftarı hem teknik heyeti hem yönetimi tabii ki olumsuz etkiledi. Ama burada Olympiakos maçında elenmekte ben İsmail Hoca'nın da kararlarının da büyük bir soru işareti taşıdığını düşünüyorum. Özellikle müthiş formda bir oyun oynayan İrfan Can Kahveci'yi oyundan çıkardı. Belki bu Sivas maçını kazandırsın diye İrfan'ı oyundan çıkardı. Ama hem bu Sivas maçında galibiyet gelmedi hem Olympiakos maçında belki İrfan Can kalsa alacağı galibiyet gelmemiş oldu ve belki Dimyat'a Perince giderken eldeki bulgurdan da oldu. Yani her iki kulvardan birden saf dışı kalmış olabilir bu hafta içerisinde. Gerçekten yara aldı Fenerbahçe. Özellikle İrfan Can Kahveci bence Fenerbahçe'nin son haftalarının en iyi oyuncusu. Sivas maçının da bence en iyisiydi. Olympiakos maçlarının her ikisinin de bence en iyisiydi. Karagümrük deplasmanında da Dzeko ve Livakovic çok iyiydi ama İrfan da çok çok iyiydi. Yani son ayların mesela Mertens'ten bahsettik, Galatasaray'da çok ciddi vites yükseltti. Belki ayın oyuncusu falan olabilecek bir performans sergiliyor ama İrfan da çok net orayı zorlar. Yani İrfan Can Kahveci de belki teknik heyetin doğru hamleleriyle ayın oyuncusu olması gerekirken kazanılamayan puanlardan vesaireden dolayı olamaz yani Mertens olur. Ama İrfan da müthiş formda, onun etkisi vardı. Ve şimdi bu maç biraz şöyle okumak lazım. Sivasspor'un 5-4-1 oynadığını görüyoruz. Bülent Uygun göreve geldiğinden beri Sivasspor'da bu taktik bu şekilde işledi. Sivasspor Galatasaray'dan da kendi sahasında bir beraberlik almıştı. Bir puan koparmıştı. Bülent Uygun'un geldiği daha ilk maçlardı ve o maçta da Bülent Uygun 5-4-1'i tercih etmişti. Ve 5-4-1'de o maçın da hatta son 5-10 dakikasında Sivasspor kazandığı bir penaltıyı gole çevirerek beraberliği koparmıştı. Şimdi benzer oldu bu açıdan 5-4-1 vesaire. Şimdi Sivas kendi sahasında kapandığında ilk yarıdaki Fenerbahçe olsa, yani sezonun ilk devresindeki Fenerbahçe olsa, bu kadar derinde kapalan ve önde baskıya çıkmayan takımlara karşı sabırlı bir pas oyunuyla, tecrübeli oyuncularının kilit açma becerileriyle bu maçları Fenerbahçe çok kolay kazanıyordu. Örneğin Sivasspor'a çok benzer bir takım olan Konyaspor'a Fenerbahçe kendi sahasında 7 tane atmıştı. Ne bileyim, Ankara Gücü'ne çok daha rahat bir galibiyet almıştı kendi sahasında da. Yani skor olarak fark atmamıştı ama çok net bir üstünlük kurmuştu. Çok önde baskıya gitmeyen takımlara karşı, kendi yer alanında kapanarak savunma yapmaya çalışan takımlara karşı Fenerbahçe Tadic'in oyun zekasıyla, Dzeko'nun oyun zekasıyla, deneyimiyle, Szymański'nin o dönemdeki ikinci forvetliği, hareketliliğiyle çok bir sorun yaşamadan kilitleri açıyordu. Fred'in yine oyun zekası, deneyimi, tecrübesi fark yaratıyordu. Ferdi'nin bindirmeleri ciddi fark yaratıyordu. Sol tarafı zaten çok etkili kullanıyordu Fenerbahçe. Fred, Ferdi, Tadic ile birlikte o bölgeyi çok iyi kullanıyordu Fenerbahçe sezonun ilk yarısında. Fakat son dönemde orada bir artık tıkanıklık olmaya başladı. Yani bu 5-4-1 ile oynayan, kapanan bir takıma karşı Fenerbahçe'de Tadic'in çok yorgun olması, 120 dakikalık bir Olympiakos turundan çıkmış olması ve bu maçta etkili olamaması, Dzeko'nun yine sağa sola iyi deplase olmasına rağmen, bence mesela Dzeko etkisiz bulunacaktır, kötü bulunacaktır. Gol vuruşlarını yapamadı, kalecinin üzerine vurdu ama 2-3 tane gol pozisyonu varsa, işte sonda Fenerbahçe 2-2'yi bulduktan sonra doldur boşaltlarla gol pozisyonlarına girdi. Aynı Sivas Galatasaray maçı da öyle olmuştu. Sivas penaltıdan golü bulduktan sonra son dakikalarda Galatasaray Can Avli ile degajlar megajlar dikip birkaç tane böyle karambol bulmuştu. İşte genç Baran kaçırmıştı, Halil Dervişoğlu kaçırmıştı falan, çok benzer. Ama normal mantıkla oynanan, işte o maçın ilk 60-70-80 dakikalık neyse ki bölümünde, Fenerbahçe'nin organize ataklarının tamamında Dzeko'nun koşusu var. Doğru yere deplase olmuş ama vuruşu yapamamış, kaçırmış, işte uzanamamış falan. Zaten onda da ciddi bir yorgunluk var. Bu yorgunluklar da işte Tadic'i 120 dakika oynatmak, Dzeko'yu devamlı bu kadar oynatmak da aslında teknik heyetin planlayamadığı bir 3 kulvar mücadelesi. 3 kulvar da değil aslında. Fenerbahçe Türkiye Kupası'ndan erken elendi. 2 kulvar da devam ediyor. Ve bence Galatasaray'a göre de daha zengin bir kadrosu var. Fakat buna rağmen Fenerbahçe bu sakatlık işini ve yorgunluk işini çok fazla düzenleyemedi. Onunla birlikte Dzeko da çıktıktan sonra da organize ataklar sadece İrfan Can Kahveci'nin bireysel zorlamalarına kaldı. Sivasspor verdiği pozisyonların neredeyse tamamını kendisi savunmadan çıkarken yaptığı bireysel hatalar yüzünden verdi. İşte Ali Şaşal Vural degaj dikmeye çalışırken ayağı kaydı, düştü, Tadic'in önüne topu vurdu. İbrahim Akdağ oyun kurmaya çalışırken hatalı bir pas attı, bir pozisyon oldu. Son 15-20 dakikada Ponguras bir topu kontrol edemedi. Fenerbahçeli hücumcuların ayağına gitti top, oradan bir pozisyon oldu. Ve bunların tamamında Sivas savunması dengesiz de kaldığı için kendi yarı alanında kaptırılan topta, oralarda bir pozisyon oldu. Fenerbahçe sezonun ilk yarısının aksine organize atak üretmede çok çok eksik kaldı. Bu arada bence Sivasspor için daha iyi olmasını beklediğim bir konu da Manay golünü attı falan ama daha da etkili bir performans bekliyordum ben açıkçası. Koyta etkili oldu. Koyta ama zaten ligin kalbur üstü oyuncularından bir tanesi ve Koyta'nın attığı ilk golde hem Fred'in yine yorgun kaldığını görüyoruz. Fred mükemmel bir gol attı bugün. Belki o da Olympiakos maçında çıkmasaydı, kalsaydı Olympiakos turu geçilirdi en azından diyorum. Burada golünü çok güzel attı ama ikinci yarıda Koyta'nın sürüklediği pozisyonda mesela Fred ayakta kalamadı orada. Sezonun ilk yarısındaki Fred bence o topta devam eder, topu alırdı veya Koyta'nın bu kadar kolay gitmesine izin vermezdi. Yine Ferdi orada hamleyi yapmakta geç kaldı. Ferdi de çünkü her maçta oynamak zorunda. Bir de Osterwolde'de sakatlanınca alternatifsiz de kaldı Ferdi. Ve onda da bir yorgunluk var. O ilk golde Dzeko da bence çok kolay yerini kaybediyor. Alanını tamamen boşaltmış oluyor Koyta oradan çıkınca. 3 oyuncu birden oyundan düştü. Fred, Ferdi ve Dzeko. Bekao da belki kademeye biraz geç kaldı ve Koyta gol vuruşunu yaptı. Gol vuruşu da pek iyi değildi açıkçası. Biraz şanslıydı Livakovic'in, bacaklarının arasından gitti. Ama şu açıdan Manay'ı aslında penaltı pozisyonuna kadar iyi durdurduğunu düşünüyorum Fenerbahçeli savunmacıların. Ama burada da Manay bence kendisini Bekao ile eşleştirmektense Dzeko ile eşleştirse çok daha verim alırdı. Bekao birebir eşleşmelerde ligin en fizikli, bence fiziği en kuvvetli iki stoperinden bir tanesi. Davinson Sanchez ve Bekao hem uzunlar, hava toplarında çok hakimler, hem de hantal değiller. Yani atletler, öyle vurup da gidebildiğiniz oyuncular da değil. Bir şekilde topu kurtarsanız bile dönmeye çalıştığınızda kayarak falan hemen müdahalelerle kapatıyorlar. Bunu bence Manay geç fark etti ve penaltı pozisyonunda Bekao'nun tarafını bırakıp Dzeko'nun tarafını tarafına geçtiğinde de çok kolay bir şekilde topu önüne aldı, indirdi ve orada Livakovic'in müdahalesine penaltı kararı gösteriliyor VAR görüntülerinden. Buna late tackle diyorlar, geç tackle. Ben bir süredir işte ligimizde de bir 5-6 senedir falan gördüğümüz bir konu. Yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'ın sahasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde bir Muslera pozisyonu sonrasında verilmiş bir karardı. Muslera bir Fenerbahçeli oyuncuya böyle girmişti. Orta kesildikten sonra sıfıra inmişti ve oyuncu. Ve oradan 2-2 bitmişti o maçta. Hatta maç sonu kavgalar çıkmıştı. Birçok oyuncu cezalı duruma düşmüştü. O maçtaki penaltı pozisyonunda Muslera geç bir şekilde girip penaltı kararı çıkmıştı. Ben daha o zamanlardan beri bu late tackle olayını çok şey yapmıyorum. Futbolun ruhuyla pek bağdaşlaştırmıyorum. Şunu anlarım. Mesela Olympiakos maçında da oldu bu benzeri. Hatırlarsınız, Red Sos'un yaptığı hareket İrfan Can Kahveci'ye yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Orada artık savunmacı çok bireysel ve çok bariz bir hata yapıyor. Burada şeye bakıyorlar, top oyundan çıktı mı çıkmadı mı bu pozisyonda. Zannediyorum Livakovic'in ayağının tabanı Manay'ın ayağının bilek kısmına temas ettiğinde top oyunda diye o karar çıkıyor anladığım kadarıyla. Vallahi verilmesi çok zor bir karar. Bence bu kararın ilginç tarafı da şu: VAR hakemleri yabancı olmasa yerli hakemler son 15-20 haftadaki performanslarına baktığımda yerli VAR hakemleri bu kararı kesinlikle veremezdi. Yani verecekleri varsa da veremezlerdi, cesaret edemezlerdi. Ama yabancı VAR hakemleri daha bu konuda rahat olduğu için belki de burada daha bu şekilde bu kararı verdiler ve yabancı VAR hakemlerini isteyen de Fenerbahçe yönetimi ve Ali Koç oldu ağırlıklı olarak. Ben bu dönemde, şu son bir ay içerisinde Fenerbahçe yönetiminin verdiği kararların Fenerbahçe takımına çok büyük zarar verdiğini düşünüyorum. Bu ama geçtiğimiz sezonlarda da böyle oldu. Ali Koç yönetimi döneminde işte daha önce hatırlarsınız Trabzonspor maçlarından sonra bir megafon olayı vardı. O da bence çok ilginçti. Kulübün içindeki tansiyonu çok yükselten işler yapıyor yönetim. Bu hemen hemen her sene böyle oluyor. Bir ara mesela Erol Bulut dönemindeki Fenerbahçe'de bir Denizli Spor maçı hatırlıyorum. Altay'ın müthiş kurtarışlar yaptığı ve Fenerbahçe'nin deplasmanında galibiyet aldığı bir maçtan sonra oyuncular yayıncı kuruluşa çıkıp açıklama yapmamıştı. Her sezon bir böyle dövüşülecek bir şeyler oluyor. Mesela bu sene biraz VAR hakemleri, Türk hakemler, yabancı hakemler konusu oldu. O sezon biraz daha böyle yayıncı kuruluş ve işte hatta VAR'da çizgiyi çeken hakemlerle ilgili bir problemler vardı. İşte daha evvel başka bir sorun vardı, bilmiyorum. Bu tansiyonu sürekli yükseltme durumu bence Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu çok ciddi oranda negatif etkiledi. Fenerbahçe sezonun ilk yarısında sahanın içini düşündüğünde çok daha iyi bir takımdı ve sahanın içini düşündüğünde böyle 5+4'lü full savunma yapan, kendi yarı alanda bekleyen takımlara karşı dar alanda çok daha yaratıcı bir takımdı. Fakat stres en yorucu şeydir. Ben hep örneğini veririm. Dövüş sporlarında sporcuların çok yorulmasını, işte 5. 6. roundlarda artık ayakta duramayacak hale gelmelerini sağlayan şey çok koşmaları değil. Mesela basketbolcular daha çok koşabilir dövüş sporlarından. Futbolcular daha çok koşabilir 60 dakika, 70 dakika. Ama dövüş sporcularının 4. 5. roundlarda bile böyle artık adım atamaz hale geldiğini görürüz. Bu stresle ilgili bir şey. Sürekli darbe atacağım mı, yiyeceğim mi stresiyle 5 round geçirdikçe artık vücudunuz hareket edememeye ve kilitlenmeye başlar. Hani bu, o yüzden stresi iyi yönetmek bu tip final haftalarda çok önemlidir. Fakat Fenerbahçe'de hep bir stres arttırıcı etki ediyor yönetim anlayışı. Ve burada ben Fenerbahçeli oyuncuların işte mental olarak sahada kalamadığını, bu yüzden de çok negatif etkilendiklerini düşünüyorum açıkçası. Tabii bu durumlarda teknik heyetlerin rolü ve gücü de, mental gücü de çok çok önemli. Geçen sezonla bir kıyaslama yapmak istiyorum burada. Geçen sene Fenerbahçe'nin teknik direktörü olan George Jesus'un elindeki kadro, bu sene İsmail Kartal'ın elindeki kadrodan çok daha yetersiz bir kadroydu. Fakat Jorge Jesus özellikle böyle çok sıkıntılı maçlardan sonra, mesela Beşiktaş'a kendi sahasında 10 kişi olduğu halde rakibi 4-2 kaybettiği maçtan sonra gidiyordu bir sonraki 3 gün sonraki maçı böyle sürkülese ederek kazanıyordu. Galatasaray'a kendi sahasında 3-0 kaybediyordu, 3 gün sonraki maçı yine sürkülese ederek kazanıyordu. Çok zorlu dönemlerden sonra bile takımı ayağa kaldırmayı ve mücadele ettirmeyi çok iyi başaran bir teknik direktördü Jorge Jesus ve İsmail Kartal'ın bunu yapıp yapamayacağını da merak ediyordum. Ölçecektik, görecektik ve Olympiakos maçından sonra Fenerbahçe'nin mental olarak da yorulduğunu, yıprandığını gördük. Mesela Edin Džeko oyundan çıktıktan sonra doğrudan soyunma odasına gitti. Evet, fiziksel olarak yorgun belki ama mental olarak da bir yorgunluk yaşıyor bana göre. Fenerbahçe maçıyla ilgili de yorumlarımızı böyle yapmış olalım. Ligde artık 5 maç kaldı. Sondan bir önceki hafta Galatasaray kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Galatasaray Fenerbahçe maçını kaybetse bile geri kalan 4 maçı kazandığı takdirde şampiyon oluyor. Fenerbahçe'nin yapması gerekense Galatasaray'ın hem kendileriyle oynayacağı maç dışındaki 4 maçtan birinde en az puan kaybetmesini beklemek ve derbiyi de tabii ki koşulsuz bir şekilde kazanmak olacak şampiyonluk için. İsmail Kartal da böyle bir açıklama yapmış. Puan farkını düşünmüyoruz. 5'te 5 yapıp şampiyon olmak istiyoruz. Ama 5'te 5 yapmaları dahi şampiyon olmaya yetmeyebilir. Süper Lig'de durumlar böyle. Hafta sonunda tekrar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi de var. O maçta çok belirleyici olacak. Cuma günü de Galatasaray Adana Demirspor deplasmanında olacak. Belki bu hafta iş bitmiş bile olabilir açıkçası Süper Lig'de. Çok çalkantılı bir hafta, çok hareketli bir hafta bekliyor bizleri. Süper Lig'de gündem böyleydi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frink üyeliğini başlat, kahven hiç bitmesin.
Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayveli indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.